Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İlmihal Saati programından tekrar merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Bu dönem efendim, Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 10 güne girdik. Kadir gecemiz yaklaşıyor inşallah. Pek muhterem hocam, Kadir gecesinin önemi nedir? Kadir gecesinde neler yapılmalıdır diye bize bir soru gelmiş.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kadir gecemiz yaklaşıyor dediniz Basri hocam.
Evet.
Aslında uzaklaşmadı ki yaklaşsın diyesim geliyor. Çünkü Anadolu irfanının güzel bir sözü var. Her geceyi Kadir, her geçeni Hızır bilmeli diye.
Evet.
Yani karşılaştığımız her insana Hızır Aleyhisselam'mış gibi muamele etmek lazım. Allah'ın bir veli kulu, Allah'ın değerli bir kulu diye görmek, ona göre saygı ve tazimde bulunmak lazım. Nihayetinde karşılaştığımız bütün insanlar Cenab-ı Allah'ın özenerek yarattığı kullarıdır. Allah'ın kuluna gösterilen saygı bir yönüyle Cenab-ı Allah'a gösterilen saygı demektir. Dolayısıyla Yunus'un dediği gibi yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Yani Cenab-ı Allah sevmiş, yaratmış. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı bütün mahlukat, bütün yaratılmışlar bizim nezdimizde değerlidir, sevgiye layıktır, saygıya, hürmete, tazime müstahaktır. Her geceyi de Kadir gecesi bilmek lazım. Çünkü geceler birçok irfani ve rahmani olaylara tanıklık etmektedirler. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açık bir ifadeyle bunu beyan buyuruyor. Meşhuda diyor. Yani birçok olaya tanıklık eden, birçok olayın tanıklığının gerçekleştiği vakitlerdir, seher vakitleri. Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra kalan vakitler çok değerli vakitlerdir. Cenab-ı Allah her gece, gecenin üçte ikisi geçtikten sonra, işte bugünler için söz konusu olursa, işte gecenin ikisinden sonra Cenab-ı Allah gökyüzü semasına tecelli ediyor. Yok mu isteyen vereyim, yok mu ihtiyacı olan ihtiyacını gidereyim, yok mu mağfiret, bağışlanma talep eden onu bağışlayayım diyor. Dolayısıyla Kadir gecesi söz konusu olduğunda adeta gecelerin yıldızı, gecelerin piri, gecelerin sultanı söz konusu olmuş oluyor. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah bazı zaman dilimlerine, bazı bölgelere, coğrafi alanlara özel ayrıcalıklar, imtiyazlar atfetmiş. Mesela Kabe-i Muazzama, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mescidi, bugün İsrail işgali altında bulunan Mescid-i Aksa'mız, Cenab-ı Allah'ın mekan olarak, coğrafi bölge olarak, alan olarak mübarek kıldığı yerlerdir. Buralarda yapılan ibadetler 1'e 10 bin, 1'e 1000, 1'e 500 şeklinde mükafat bulmaktadır. Dolayısıyla bu yerler, bu coğrafi mekanlar Allah katında mübarek olan, bizler için bereketli kılınmış olan yerlerdir. Aynı şekilde Cenab-ı Allah bir takım zaman dilimlerine de ayrıcalık atfetmekte. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Cenab-ı Allah'ın zamana, zamanın dilimlerine yemin ettiğini görüyoruz. Cenab-ı Allah bir şeye yemin ediyorsa, önemine binaen, ehemmiyetine binaen, büyüklüğüne binaen yemin ediyordur. Dolayısıyla zaman bizler için çok değerli bir kavram. Çünkü ömür dediğimiz sermaye zaman üzerine kurulu. Zaman geçtikçe ömür sermayesi tükenmekte. cenneti kazanabilmenin, ahireti kazanabilmenin yolu ise bugün bu dünyada şu zamanla sınırlı olan hayatımızda kazandığımız, yapabildiğimiz ibadetlerle ancak mümkün olabilmekte. Binaenaleyh bu zaman dilimlerinin içerisinde en değerli olanı da Kadir Gecesi. Çünkü başka zaman dilimleriyle ilgili faziletler Kur'an-ı Kerim'den dolaylı olarak anlaşılmaktayken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerinden bunların faziletini öğrenmiş olmamıza rağmen Kadir Gecesi'ne gelince hakkında müstakil özel bir sure inmiş bir gecedir. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Şüphesiz biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik buyuruyor Cenab-ı Allah. Kadir Gecesi'ni Kadir Gecesi yapan da Kadir Gecesi'nin tanıklık ettiği muazzam hadisedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in o gecede inmeye başlamış olması Kadir Gecesi'ne Kadir Gecesi ünvanını, ser levhasını lütfetmiştir. Dolayısıyla bu gece ne ibadet yapalım diye soruyor ya değerli dinleyicimiz.
Evet.
Bu gece Kadir Gecesi, Kadir Gecesi olmasına sebep olan Kur'an-ı Kerim olduğuna göre bu gece bir defa Kur'an-ı Kerim'le bir ahitleşmemizin olması gerekiyor. Sonra Cenab-ı Allah buraya tekrar döneceğiz inşallah. Yani bu gece neler yapılmalı mevzusuna döneceğiz. Ama Kadir Gecesi'nin mahiyetini Cenab-ı Allah bu surede bize ifade ederken وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدِرِ. Sen kadrin, Kadir Gecesi'nin kıymetini nasıl bilebilirsin ki? Ne sana bildirebilir ki o gecenin kıymetini? Hakikaten de Rabbul Alemin Cenab-ı Allah bildirmese biz Kadir Gecesi'nin nasıl bir gece olduğunu nereden bileceğiz?
Bilemeyiz.
Leyletul Kadri hayrun min elfi şahır. Cenab-ı Allah Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır buyuruyor. Dikkat ederseniz Basri Hocam, sure Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ediyor. Ey Habibim, Kadir Gecesi'nin kadrini sana kim bildirdi, kim bildirebilir diyor. Ondan sonra da Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bu bin ay kimin bin ayı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı içinde bin, içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır diyor. Dolayısıyla ibadet yoğun, Kur'an'ın hayata yansımış şekli olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dair bin ay bir tarafa, Kadir Gecesi bir tarafa, Kadir Gecesi daha hayırlıdır diyor Kur'an ayetim. Elbette herkes için Kadir Gecesi kendi hayatından bin ay ile değerlendirilir. Dolayısıyla bu geceyi ihya edebilen, bu geceyi bu gece olduğunu bilerek ihya edebilen, yaşayabilen insanlar bin yıllık ibadete, bin yıllık ömüre değer bir ibadet yapmanın, bir kulluk yapmanın bahtiyarlığına kavuşmuş demektir. Ama burada Kadir Gecesi'ni ihya etmeye dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktığımız zaman imanen ve ihtisaben buyuruyor hadisler. Bu gecenin kadri kıymetine iman ederek ve bunun hesabını Cenab-ı Allah'tan karşılığını bekleyerek bu geceyi değerlendiren, bu ihtisaben kelimesi, hesabını yapmak ifadesi aynı zamanda bu geceyi aramakla ilgili bir ifade. Yani Selefi Salih'in ilk dönem Müslümanlarına, sahabe efendilerimize baktığımız zaman onlar Kadir Gecesi'ni aynen bazen böyle rastlıyoruz. define meraklıları oluyor. Şurada şu define var, burada bu define var. Gecelerini, gündüzlerini bu uğurda harcıyorlar. Aynen bu define meraklılarının her yerde define aradıkları gibi bu ibadet düşkünü olan Kadir Gecesi'ni bulma hesabı yapan kimseler de acaba bu gece Kadir Gecesi midir diye gökyüzüyle irtibatlarını güçlü tutan, hadislere bakan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın içerisinde Kadir Gecesi'ni arayın buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın ilk 10 günü itikafa girmiş. Evet. Cebrail Aleyhisselam gelmiş buyurmuş ki aradığın gece daha ileride demiş. İkinci 10'u itikafa girmiş. İkinci 10 bittiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam yine gelip aradığın gece son 10 gecede buyurmuş. Rivayetler son 10 gecenin yani şu içinde bulunduğumuz günlerin Kadir Gecesi olma ihtimalini güçlendiren rivayetlerdir. Bu gecelerin içerisinde de tek olanlar yani 21, 23, 25, 27, 29 geceleri Kadir Gecesi'nin olması muhtemel olan geceler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir ama geliyor. Ya Resulallah diyor, benim gücüm, takatim yetmiyor. Bana Kadir Gecesi'ni bulabileceğim bir alamet söyle de diyor. O geceyi ihya ederek ne çeker çekerim, o gece hiç olmazsa bol ibadet, yoğun bir gece yaşayarak eğer muvaffak olabilirsem 80 yıllık bir ömre bedel, 1000 aylık bin ömre bedel bir ibadet yapmış olurum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yedisinde ara buyuruyor. Yedincisinde ara. Yani dolayısıyla Ramazan'ın 27. gecesi bu açıdan birçok rivayetle desteklenen bir gece olmuş. O gece gökyüzü aydınlık olur. Adeta güneş gece doğmuş gibi olur. Birçok alametleriyle ehli tarafından o gecenin Kadir Gecesi olup olmadığı anlaşılır. Ama elbette bu bir keşif olduğundan %100 budur deme imkanı kimsenin olmaz. Bu yüzden her geceyi bir Kadir Gecesi kıvamında geçirme mecburiyeti vardır. Şunu da unutmamak lazım gelir ki, bu tür gecelere mahsus özel bir ibadet yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takım ibadetleri tavsiye etmiştir. Mesela tesbih namazı bunlardan bir tanesidir. Amcası Abbas'a eğer yapabiliyorsan her gün, yapamıyorsan 3 günde bir, yapamıyorsan haftada bir, olmazsa ayda bir, olmazsa yılda bir, olmazsa ömürde bir defa kıl diye tavsiye ettiği tesbih namazı Kadir Gecesi'nin veya işte başka bir mübarek gecenin namazı değildir. Her an kılınabilecek bir namazdır. Dolayısıyla Allah katında en sevimli olan ibadet, az da olsa devamlı olan ibadettir. Binaenaleyh bugünlerde sadece yaptığımız, sadece o gün kıldığımız, sadece o gün okuduğumuz bir Kur'an, bir namaz yok. Ama o günlerde hayatımızda bir değişiklik yapma imkanı Cenab-ı Allah bizlere veriyor. Böyle bir mevsimde, Kadir Gecesi gibi bir vakitte hayatınızda bir değişiklik yapabilirsiniz. Ve bundan sonra sürekli hale getirebileceğiniz bir ibadetin startını o gecede, ilk başlangıcını o mübarek zaman diliminde yapabilirsiniz. Az önce değindiğimiz Kadir Gecesi'ni Kadir Gecesi yapan, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o gecede Kur'an'ın inzal edilmeye, indirilmeye başlanmış olmasıdır. Binaenaleyh Kadir Gecesi Kur'an gecesidir. Çünkü diğer zaman dilimleri arasında Kadir Gecesi'ni ayrıcalıklı yapan Kur'an'ın o gece inmeye başlamış olmasıdır. Demek ki bir Müslüman olarak bu gece Kur'an'la bir sözleşme yapmamız gerekiyor. Kur'an'la bir taahhüt, ahitleşme içerisine girmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ta'ahedu hazel Kur'an buyuruyor. Bu Kur'an'la ahitleşin. Sıkı bir bağ kurun. Eğer Kur'an'la olan ilişkinizi, bağınızı, irtibatınızı keserseniz Kur'an sizden uzaklaşır. Ve buyuruyor ki hadis-i şerifin devamında, eğer Kur'an'la bağınızı sıkı tutmazsanız bahar geldiğinde ağılından, ahırından salıverilen hayvanın kaçtığı gibi sizden Kur'an uzaklaşır. Daha doğrusu biz Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmış oluruz. Böylelikle Allah muhafaza etsin, Kur'an'da yerilen, Kur'an'ı terk etmiş, mehcur, uğranılmaz, varılmaz bir noktaya, bir kenara itmiş kimselerden oluruz ki, bu bizim harap olmamız, bu bizim perişan olmamız, tarumar olmamız anlamına gelir, Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla bugün Kur'an'la bir sözleşme yapmalıyız. Nasıl bir sözleşme? Ben bundan sonra her gece bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Olmadı, 10 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyacağım. 5 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Her gece yatmadan şu surelerimi okuyarak yatacağım. Her gece çoluğumu çocuğumu toplayıp Kur'an-ı Kerim'den hiç olmazsa bir ayet sırayla okuyarak o geceyi tamamlayacağız. Şimdi Allah muhafaza etsin, televizyon başında, diziler başında, uykusu gelen sandalyenin, kanepenin üzerinde adeta zavallı miskin bir vaziyette uyuyakalarak geceyi tamamlıyor. Bu vaziyetten kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Şu televizyon belasından kendimizi kurtarmamız, çoluk çocuğumuzu kurtarmamız gerekiyor. İhtiyacımız olan maddi, manevi, psikolojik, fiziksel bütün gıdalar Cenab-ı Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'e koyulmuş. Onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu gece oturup çoluk çocuğumuzla bir muhasebe yapalım. Yangın yerine dönmüş olan evlerimizi nasıl kurtarabiliriz diye konuşalım. 3 yaşında, 5 yaşında diye bakmayalım. O çocukların fıtratları bizden daha sağlam. Oturalım, müzakere edelim. Bu gece Cenab-ı Allah Kur'an'ı indirdi. Bu gece Cenab-ı Allah yeryüzüne farklı bir format attı. Bu gece yeryüzü nasıl farklı bir formatla yeniden şekillenmiş, biçimlenmiş ise biz de kendi hayatımıza, önümüzdeki yıllara, senelere bir formatla başlayabilir, yeni bir biçim, yeni bir hayat ile yarın sabaha kalkabiliriz. Önemli olan verdiğimiz sözü tutabilecek şekilde kararlılık göstermektir. Ben niye Kur'an-ı Kerim'den birçok ayeti ezbere bilmeyeyim? Her gün bir ayet ezberlesem 360 ayet yapar bir senede. Bu da bir sene boyunca beni dinç ve diri tutmaya yetecek bir sermaye olur. Niye ben Rabbimin kelamını anlamayayım? Onu anlamak için bir gayret içerisinde, bir endişe içerisinde olmayayım. Bu gece bunların muhasebesini yapmak gerekiyor. Namazlarımızla ilgili ciddi bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Kıldığım namaz, namaz mı benim? Okuduğum sureler, doğru okuyabildiğim sureler midir? Bunların bir eğitimine ihtiyacım yok mu benim? Bir hoca efendinin dizinin dibine oturarak, şu sureleri ben okuyorum ama doğru mu okuyorum? Bir de siz bana yardımcı olsanız, bunların hesabını kitabını yapmamız gerekiyor. Çoluk çocuğumuz, evde olduğumuz sürece cemaatle namazlarımızı ihya edebilecek, kılabilecek bir sözleşmeyi bu gece imzalamamız gerekiyor. Cami ile ahdimizi tazelememiz, Allah'ın evleriyle olan ilişkimizi, bağımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün ileriye yönelik hayatımızda bir değişiklik yapmanın, iyiye, hayra, güzele yönelik bir değişikliğe karar vermenin gecesidir. Bu gece sabaha kadar yorulalım, sabaha kadar namaz kılalım, sabah olunca yine eski hayatımıza dönelim. Hayır. Bu gece oturup bir karar verelim. Bu gidişat gidişat değil. Bu Müslümanlık Müslümanlık değil. Yeryüzünün Müslüman olması benim Müslüman olmama bağlı. Benim Müslümanlığım da Kur'an'a göre bir Müslümanlık olmalı. Allah beni daha iyi para kazanayım, daha iyi yaşayayım, daha iyi okullara gideyim, daha iyi şu bu için değil, daha iyi kul olayım için. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Tebareke'nin ilk ayeti.
Evet.
Yani Allah ölümü ve hayatı yarattı. Hanginiz daha iyi iş yapacaksınız, Allah'a kulluk yapacaksınız diye yarattı. Yoksa kıyamet alametleri olarak Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dile getirdiği yalın ayak, çırılçıplak çobanların bina yarışı yapmaya başladıkları, dünyayı imar telaşında oldukları bir hayat değil. Allah hayatı bir yarış alanı olarak bize bahşetti. Ama yarışın hedefi hangimiz Allah'a daha iyi kul olacağız? Biliyorsunuz Habil ile Kabil'in yarışı Allah'a en iyisini takdim etmek, kurban etmek üzere bir yarıştı. Habil en iyiyi sunduğu için, en güzeli kurban ettiği için Allah onun kurbanını kabul etti. Kabil ise çer çöpü, en değersizi, en kıymetsizi verdi. Niye benimki kabul edilmedi dediğinde ise innema yetekabbalullahu minel muhsinin. Allah güzel yapan, iyi yapan, yaptığını kaliteli yapan, Allah için verdiğini kaliteli verenlerinkini kabul eder buyurdu Habil. Daha sonra onu gururuna yediremedi, kardeşini şehit etti ve yeryüzünde ilk kan akıtılmış oldu. Dolayısıyla bu gece bir kadir, bir hesap, bir kitap. Türkçemizde de kullanıyoruz değil mi Basri Hocam? Bu ne kadar diyoruz. Kadar, kader aynı kökten geliyor. Yani bu gece ne kadarlık bir Müslümanız, onun ölçümü yapılıyor adeta. Ona göre kadrimizi yükseltmemiz gerekiyor. Kadir gecesi mübarek. Ama bu gece bizim ne kadarlık bir kadrimiz, ne kadarlık bir değerimiz var, ben bir Müslüman olarak kendim için ne değer ifade ediyorum, ailem için, toplumum için, Müslümanlık için ne değer ifade ediyorum, bunun hesabını yapmamız gerekiyor. Bu yönüyle eğer bu hesabı yapabilirsek, o zaman gerçekten bu gece bizim hayatımızın bir dönüm noktası olur, hayatımız kurtulur. Hayatımız kurtulduğunda da Cenab-ı Allah yubeddilullahu seyyiatihim hasenat diyor. Günahlarını sevaba çevirir. Dolayısıyla bizim bir ömrümüz belki bugüne kadar günahkar geçti ama bugün yaptığımız muhasebeyle, kararlılığımızla bu gidişata bir dur diyerek sağlam tertemiz bir sayfa açmak suretiyle dünün yanlışları da iyilik olarak değişecek ve bizim bir ömrümüz 80 sene ise eğer ümmetin ortalama ömrü bir ömür hayırla, ibadetle, güzellikle yazılmış olacak. Belki bir gecenin bin aya muadil olması da buradan kaynaklanmış oluyor. Bütün kardeşlerimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ederken böyle bir hesap yapmaya, böyle bir muhasebe yapmaya da cemi cümlemizi muvaffak etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.
Allah razı olsun hocam. Şimdi muhterem hocam, Kadir Gecesi'nden sonra tabii ki sevinçle beklediğimiz Ramazan bayramı geliyor. Bayramı nasıl değerlendirmeliyiz? Bayramın bir Müslüman için önemi nedir? Bir de televizyonlarda son günlerde sıkça dönen bayram kredisi diye bir olay var. Bunların cevabını sizden alabilir miyiz?
Evet. Şimdi bayram toplumsal sevincimizin zirve yaptığı mevsim. Dolayısıyla bayramda herkesin sevinçli, mutlu olması gerekiyor. Onun için Cenab-ı Allah bir ay boyunca oruç tutan kullarına Ramazan bayramıyla ödül veriyor. Bu bayramda toplum içerisinde sevinçsiz hiçbir kimse kalmasın diye de adeta ilahi kredi olarak biz fıtır sadakası veriyoruz. Verdiğimiz bu fıtır sadakaları ki her Müslüman belli bir zenginlik seviyesine sahip olan kimsenin kendi adına ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler adına bu fıtır sadakasını vermesi gerekiyor. Fakirlere, toplumda imkanı olmayanlara verilen bu sadakalarla onların da bayrama coşkulu ve sevinçli girmeleri temin edilmiş oluyor. Ama bu karşılıksız olarak verilen, karşılığı Cenab-ı Allah tarafından ödenecek olan bir kredi. Buyuruyorsunuz ki televizyonlar, radyolar, bir takım ilanlar, reklamlar bankaların bayram kredilerinden bahsediyor. Bu bayram kredileri ise kapitalist faiz düzenin önce ihtiyaç uydurup sonra da o ihtiyaca krediyle cevap vermesi şeklinde bir kısır döngüye insanları mahkum etmesinden başka bir şey değil. Cenab-ı Allah faizi, yani bayram kredisi olarak bankaların ifade ettiği bu faizli borcu Allah'a ve peygamberine savaş açmak olarak, savaş ilanı olarak Kur'an-ı Kerim'de değerlendiriyor. Dolayısıyla bir Ramazan Allah'a ibadet etmiş, oruç tutmuş olan bir kimsenin, Allah muhafaza etsin, bankalardan faizli kredi almak suretiyle bayrama Cenab-ı Allah'a ve Hazreti Peygamber Efendimiz'e savaş açmak suretiyle girmesi asla düşünülemeyecek bir şeydir. Yani bayram ne tür bir masrafı getiriyor ki bunun krediye ihtiyacı olmuş olsun? Ama bayrama eğer bir tatil, bulunduğumuz toplumdan kaçma, kendimizi tecrid etme, soyutlama olarak görürsek, o zaman zaten bayram, bayram olmaktan çıkmış olur. Bayram, eşimizle, dostumuzla oturarak, kaynaşarak, ziyaretleşerek, küçüklerin büyükleri ziyarete gittiği, büyüklerin küçüklere kol kanat gerdiği, insanların hiç olmazsa bayram vesilesiyle birbirlerini gördükleri, beraber oturdukları, halleştikleri bir mevsim olmalı. Herkesin bir köşeye savrulduğu, bir sayfiye yerine çekildiği, kimsenin kimseden haberdar olmadığı, adeta yalnızlık havasının şehirlere yerleştiği bir mevsim olmamalı. Dolayısıyla bayram, ibadet bilinci içerisinde yerine getirilmesi gereken bir sosyal vazifeler bütünüdür. Cenab-ı Allah sıla-i rahim denilen akrabalık bağlarını güçlendirme, sağlamlaştırma vazifesini farz bir yükümlülük olarak üzerimize yüklemektedir. Sıla-i rahim, akraba içerisindeki bireylerin, fertlerin birbirleriyle sosyal dayanışma içerisinde olmaları demektir. İnsan, madde ve manadan müteşekkil bir varlıktır. Bizim ihtiyaçlarımız sadece maddi ihtiyaçlarımız yeme içme vesaire değildir. Onların çok daha ötesinde manevi ihtiyaçlarımız vardır. Hem cinslerimizde oturup kalkmak, onları görmek, onlarla hemhal olmak, derdimizi anlatmak, dertlerini dinlemek, elimizden bir şey geliyorsa maddi anlamda yapmak, eğer gelmiyorsa o zaman güzel sözlerle teselli olmak. Bunlar asgari insanlık vazifemizdir. Bu vazifelerimiz bütün kardeşlerimize yönelik olarak yerine getirmemiz gereken vazifeler olmakla beraber, özellikle akrabalık bağı bulunan kimselerle daha yoğun olarak yaşanmalıdır. Mutlak surette annemizi babamızı ziyaret etmeli, yanlarında bulunmalı, büyüklerimizi, amcalarımızı, halılarımızı, teyzelerimizi, dayılarımızı, akrabanın büyüklerini bizzat giderek ziyaret etmeli. Eğer hakikaten gitmeye mani bir durum söz konusu ise en azından telefonla aramalı, hallerini, hatırlarını sormalı, onlarla ilgilenmeye gayret etmelidir insan. Akraba içerisinde düşkün olan varsa, hasta olan varsa, ihtiyacı olan varsa, onun ihtiyacına, yardımına koşmak gerekmekte. Bazen bir birey olarak üstesinden gelemeyeceğimiz kadar ağır bir yükümlülük söz konusu olursa, bu hususta akraba arasında bir seferberlik başlatmalı, buna öncülük yapmalı. Birinin ağır bir imtihanı, ağır bir hastalığı olabilir, masraflarının altından kalkamıyor olabilir. O zaman akrabadan imkanı olanlar az çok demeden o akraba için seferber olmalı. Eşe, dosta nazı geçen insanlara bu durumu aktarmalı ve kendi derdiyle nasıl ilgileniyorsa bir insan, etrafındaki insanların, akrabalarının sıkıntılarıyla da aynı şekilde ilgilenmeli. Özellikle de psikolojik olarak, manevi destek olarak akrabalarımızın çoluğuyla, çocuğuyla, ahiret hayatlarıyla, ibadet dünyalarıyla yakın ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Belki bizim güzel bir sözümüz, hoş bir davranışımız birçok kimsenin ahiret hayatı cihetinden kurtulmasına vesile olacaktır. Bugün etrafımızda gördüğümüz insanlar maddeten müreffeh yaşıyorlar. Zahiren görünürde bir sıkıntıları yok. Ama iç alemleri perişan, iç dünyaları kopmuş. Dolayısıyla bir aile efradı düşünün ki 5-10 kişilik bir ailede her bir fert kendi dünyasında yaşıyor. Farklı farklı dünyalar söz konusu. Çocuklarımıza yetişemiyoruz. Bizim yerimize çocuklarımıza başkaları yetişiyor. Niye? Dinlemiyoruz. Oturmuyoruz. Konuşmuyoruz. Vakit geçirmiyoruz. İbadet içerisinde, manevi bir atmosferde bir araya gelemiyoruz. Mutlak surette bu bayram vesilesiyle yine kendi kabuğumuzdan çıkıp ait olduğumuz cemiyete, akrabalara dönme ihtiyacımızın olduğu ortaya çıkıyor. Bayramlar bu vesileyle, hani bir laf vardır ya, bayram değil seyran değil, işte bayram. Arayıp sormanın mevsimi. Arayıp sorduktan sonra da irtibatı kesmemenin imkanı yeniden doğuyor. Dolayısıyla eğer bir küskünlüğümüz, dargınlığımız varsa, ki ne olursa olsun eften püften sebeplerdendir, hiçbir tanesi ciddi bir sebebe dayanmıyordur. Çok nadir, belki haklı bir gerekçe olabilir. Ama 3 kuruşunu almış, 5 kuruşunu almış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu tür kin ve nefretleri içimizde barındırarak kendi kendimizin hem maddi hem manevi yapımızı bozmamamız gerekiyor. Bakın, sulh ve sükunet içerisinde olmak, barış içerisinde olmak mecburiyetimiz var. Yani bu hem kendimizde barış olacak, hem etrafımızdaki her şey ile barış olacak. Hem de Rabbimiz ve onun elçisi, peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile olacak. Dolayısıyla eğer biz kendi içimizde, kendimizle barışık değilsek, nasıl ben kendimle barışık olacağım? İnsanın kendisiyle barışık olmasının tek yolu Allah'a kul olmasından geçer. Allah'a kul oldu mu bir insan, Allah ondan razı oldu mu, artık kendi de kendine karşı bir sulh imzalamış olur. Çünkü insanı yoran, bitmek, tükenmek bilmeyen istekleridir. Ardı sonu gelmeyen talepleridir. Ama ne zaman talebi teke indirir, Rabbini razı etme endişesi listenin başına konulur ise, o zaman insan kendi iç dünyasında da huzura kavuşur. Etrafımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, bakın Cenab-ı Allah eşlerinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan size düşman olanlar vardır diyor. Ama çoluk çocukla girilen bir kavgada kazanan olmaz. Onun için Cenab-ı Allah sulh etmeniz, uzlaşmanız, arayı bulmanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Yani hanımla kavga ettin, sen kazandın. Yok ki bu kavganın kazananı yok. Çocuklarla kavga ettin, sen haklı çıktın. Yok. Böyle bir davanın haklısı haksızı yok. Burada haklı da haksız da kaybeder. Akraba ile mücadele ettin, savaştın, sen haklı çıktın. Yok. Dolayısıyla bu aile içi ilişkilerde, akraba içi ilişkilerde tek reçete var. Bağışlayıcı, affedici, görmezden gelici olmak. Yoksa kaşının üzerinde gözün var diye başladınız mı sonu gelmiyor. Binaenaleyh, eğer mümin olmanın temel ilkesi, prensibi karşıdaki insana bir güven vermekse, etrafınızdaki ilişkilerde bulunduğunuz komşunuza, akrabalarınıza bir emniyet hissi vermek ise, o zaman bunu hakikaten yaşamamız ve yaşatmamız gerekiyor. Biz gittiğimiz yere selamla başlıyoruz. Esselamu aleyküm diyoruz. Niye? Benden size rahatsızlık gelmez. Benden size zarar gelmez. Ben sizin gıybetinizi yapmam. Burada oturup konuştuğumuz şeyleri tutup başkalarına aktarmam. Başkalarıyla oturup konuştuğumuz, paylaştığımız şeyleri de tutup size aktarmam. Ben barış elçisiyim. Esselamu aleyküm o demek. Ben Allah'ın selamını sizlere aktarıyorum. Dolayısıyla bayramı bayram gibi yaşayabilmek için kin ve nefret gibi ağır yüklerden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü kin, nefret, bu tür ağır yükler insanın psikolojisini hırpalayan ve çok ciddi zararlar veren ahlaki çöküntülerdir. Hatta yapılan laboratuvar araştırmaları şunu göstermiş: bağışlayıcı olan, affedici olan kimselerin hastalık döneminde, nakahat döneminde iyileşmeleri daha çabuk olmakta. Niye? Çünkü yük taşımıyorsun. İnsan fikren de sağlam olunca, ruhen de sağlıklı olunca bedenen sağlıklı hale geliyor. Kin taşıyan, nefret taşıyan, buğz taşıyan, hasetlik içerisinde olan, kıskançlık içerisinde olan, çekememezliği olan, başkalarını küçük gören, kendini hep ben ben diye yücelten kimseler, psikolojik olarak arı duru olmadıklarından dolayı, ruhen yıpranmış olduklarından, hırpalanmış olduklarından dolayı, fiziken de maddeten de hasta olmaktadırlar. Dolayısıyla huzurlu bir dünya hayatı içinde, sağlam bir ahiret hayatı içinde bütün bu yüklerimizden kurtulmak gerekiyor. Kardeşim, ben sana bütün haklarımı helal ettim. Seninle ilgili benim kötü hiçbir anım yok. Hepsinin üzerine sünger çektim. Böylelikle bütün insanlarla, herkesle ilişkilerimizi tertemiz bir sayfa ile yeniden oluşturmanın mevsimidir bayram. Bayram bu anlamla yücedir ve toplumdaki bütün fertleri yüceltir. Aile içinden başlayarak, kolu komşu, apartman, mahalle, akraba, ne varsa, özellikle kiminle aramızda bir soğukluk varsa, brudet varsa, zamanında bir şeyler olmuş ise, onlardan başlamak suretiyle bu bayramı, bütün iç hesaplaşmaları, bütün kavgaları, gürültüleri sonlandırma fırsatı edinmeliyiz. Sıfır problem. Sıfır kin, nefret, haset, çekememezlik, kıskançlık, bunu hedeflemeliyiz. Böyle yaparsak hakikaten rahatladığımızı, hafiflediğimizi hissederiz. Kimseye karşı bir kin, nefret beslemediğimiz zaman da toplumda sevilen bir kimse haline geliriz. Böylelikle Cenab-ı Allah'ın sevgisini kazanmaya namzet oluruz. İnşallah asıl kredimizi bu tür ilişkilerle oluşturduğumuz kardeşlik bağları üzerinden devşireceğiz. Benim yüzlerce, binlerce kardeşim varken 3 liraya, 5 liraya ihtiyacım olmuş, bankanın önünde ne işim var benim? Benim Müslüman kardeşim var. Bu Müslüman kardeşlerimin içerisinde hali vakti yerinde olanlar var. Ama eğer siz bu tür dünyevi hesaplarınızı sıfırlayamazsanız, yarın vakti zamanı geldiğinde de, o zaman ihtiyacınız olduğunda kardeşlerinizle hangi hukukun üzerinden böyle bir talepte bulunacaksınız? Dolayısıyla bayram, Müslümanı içtimaileştiren bütün toplumsal kirlerden arınmaya vesile olan muazzam bir müjdedir. Rabbim inşallah bu müjdeyi hakkıyla yaşamayı ve gereğini yerine getirmeyi cemi cümlemize nasip eder diyoruz. Bütün kardeşlerimize hayırlı bayramlar diliyoruz. Tabii bayramın bayram olabilmesi için de tuttuğumuz oruçların, kıldığımız namazların kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Allah yaptığımız bütün ibadetleri kabul buyursun. İhlas nimetiyle bizleri nimetlendirsin. Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyenlerimiz, Yüce Rabbimizden duamız bizleri hem dünya hem ahiret bayramına kavuşturmasıdır. Bir sonraki programımızda inşallah bayramın ikinci gününde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.